Donanım Haber'den herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle birlikte geçtiğimiz gün tamamlanan E3 fuarına kısaca bir değerlendirme yapacağız. Öne çıkan oyunların bazı yine dikkat çeken özelliklerini sizlerle bu videoda paylaşacağız. Önümdeki listede yaklaşık 30'a yakın oyun var. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Genelde E3 fuarlarına ilk olarak Electronic Arts sunumlarıyla başlamaya aşinaydık geçtiğimiz yıllardan. Bu yılda bir benzeri farklı bir şekilde yaşandı ve daha fuar başlamadan yine fuarın ilk gününde Battlefield 2042 duyuruldu ve Battlefield 2042 ile birlikte de artık online tarafa DICE'ın ve Electronic Arts'ın daha fazla yöneldiğini gördük. Şöyle ki oyunda bu sefer bir hikaye modu bulunmuyor ancak online tarafta 64'e 64 yani 128 kişilik online maçlar yapılabilecek. Tabi bu durum oyuncuları ne şekilde etkileyecek bunu oynadıktan sonra görebileceğiz. Eski oyunlarda oyuncu sayısı azken daha fazla seçtiğimiz sınıfların özelliklerini ön plana çıkarabiliyorduk. Biraz daha harıla güreli bir ortam oluyor oyuncu sayısı arttıkça. Ama burada dengenin nasıl yakalanacağını da oyun çıktığında hep birlikte göreceğiz. Bu arada Battlefield 2042 22 Ekim'de çıkış yapacak. Bir sonraki oyunumuz aslında zaten daha önce çıkış yapmış olan Overwatch. Overwatch ile ilgili gelen duyuruysa şu yöndeydi. Oyuna çapraz platform desteğinin geleceği açıklandı. Belki ülkemizde dünya çapındaki popülerliği kadar çok fazla oyuncuya sahip olmasa da yine de Overwatch mücadeleci oyunlar denildiği zaman akla gelen serilerden bir tanesi. Bakalım çapraz platform desteğinin gelişiyle birlikte de oyuncuların deneyimi ne şekilde etkilenecek? Bir şikayet mi olacak yoksa oyuncular bu durumdan memnun mu olacak? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki duyuru Mount & Blade 2 Bannerlord ile alakalıydı. Daha önce geçtiğimiz yılın Mart ayında erken erişim sürümüyle çıkış yapmıştı. Bu kez oyunun tam sürüm çıkışının yapılacağı açıklandı. Ve oyun tam sürüm çıkışıyla birlikte hem dijital hem de kutulu olarak satışa çıkacak. Açıkçası çok uzun süreler bu oyunun çıkmasını bekledik. Erken erişim sürümü bile pek çok oyuncu için yüzlerce saatlik içerik anlamına geliyordu, oyun anlamına geliyordu. Ve tam sürümüyle birlikte deneyim ne şekilde değişecek, oyuna ne gibi özellikler eklenecek, ne gibi sorunlar giderilecek bunları da yine önümüzdeki günlerde görebileceğiz. Ve geldik fuarın en çok merakla beklenen oyunlarından bir tanesine Elden Ring'e. From Software tarafından geliştirilen Elden Ring nihayet artık kanlı canlı bir şekilde videolarıyla karşımıza çıktı. Yine geçmiş From Software oyunlarından aşina olduğumuz şekilde oldukça etkileyici boss tasarımları, oyunu bir kenara bırakıp dalıp gidebileceğiniz tarzda sanatsal manzaralar görme fırsatı bulduk. Ve tıpkı Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne ve Sekiro Shadows Die Twice gibi Elden Ring'de oyuncuları oldukça zorlayan, ecel terleri döktürecek ama bir yandan da başarmanın keyfini sonuna kadar yaşatacak oyunlardan biri olacağı benziyor. Bir sonraki duyurumuzsa Koch Media'da 12 oyun duyurusu birden yapıldı. Hani bazı yerlerde böyle patron çıldırdı başlıkları atarlar ya tıpkı o tipte. Ama bu oyunlar içerisinde açıkçası diğer şu ana kadar saydığımız oyunlar klasmanında pek bir oyun yoktu. En dikkat çeken oyun Payday 3'tü. Ancak Payday 3'ün geliştirilmesi de daha 2 yıl daha devam edecek gözüküyor. Çünkü çıkış tarihi olarak 2023 yılı işaret edildi. Ve takip edebildiğim kadarıyla fuarda duyurulup da 2021 veya 2022'de çıkmayan tek oyun bile olabilir kendisi. Bir sonraki gelişmede yine daha önce çıkış yapmış oyunlardan birisiyle alakalıydı. Godfall ile alakalı. Ve Godfall bilineceği üzere oyun tarihinde PlayStation 5 gibi yeni nesil bir konsola ilk defa duyurulmuş olan oyunlardan bir tanesiydi. Biz bunu aslında oyunun teknik açıdan eski nesil konsollara yetersiz olmasıyla bağdaştırıyorduk. Ve bunun ötesinde de çok fazla geçemedi. Yani bu unvanın üzerine yeni bir şeyler ekleyememişti. Şimdi ise yeni güncelleme paketiyle birlikte PlayStation 4'e de geleceği açıklandı. Demek ki teknik bir sıkıntı yokmuş diyoruz. Ama PlayStation 5'in şu an hala da piyasada hakim konumda olmadığını düşünürsek, PlayStation 4 oyuncularının sayıca çok fazla üstün olduğunu düşünürsek, pazar payı açısından orada da satış yaparak kendilerine gelir elde etmeyi düşünmüşler diye düşünüyorum. Daha sonrasında yeni oyun duyurularından bir tanesine geçecek olursak yine büyük yapımlardan, merakla beklenen yapımlardan bir tanesi Far Cry 6 ile alakalı gelişmeler yaşandı. Bugüne kadar hep ana karakterlerin, ana kötü baş karakterlerin hikayelerini, onların karakterlerini, yaşantılarını görme fırsatı bulduğumuz fragmanlar yayınlanıyordu. Bu sefer oyunun aksiyon yönünün hakim olduğu bir fragman yayınlandı. Şu anda da ekranda görüyorsunuz zaten. Bununla birlikte Far Cry 6'nın Season Pass içeriklerinden bir tanesi de duyuruldu. Ve bu oldukça ilgi çekici kısmı aslında bu duyurunun. Çünkü 3. 4. ve 5. oyunlardaki ana kötü karakterleri Far Cry 6'da Season Pass ile birlikte kontrol edilebilir karakterler olarak karşımıza çıkaracaklarını açıkladı Ubisoft. Bunun oyuna nasıl yansıyacağını da merakla göreceğiz. Bir sonraki duyurumuz yine Ubisoft kanadından Rainbow Six ile alakalıydı. Hem hali hazırda serinin başarıyla devam eden oyunu Rainbow Six Siege için çapraz platform desteği duyuruldu. Bu destek ilk etapta PC ve Stadia gibi bulut tabanlı PC sistemlerinin kendi aralarında oyuncu eşleşmesini sağlayacak. Daha sonraki dönemlerde de konsol oyuncuları da çapraz platform desteğinden Rainbow Six Siege'de yararlanabilecek. Bununla birlikte bir yeni Rainbow Six oyunu da duyuruldu. Rainbow Six Extraction ismiyle, ancak görüntülerinden de görülebileceği üzere bu oyun biraz daha taktiksellik ve gerçekçilikten çıkıp, tamam yine taktiksellik işin içinde var ama daha çok böyle yaratıklara karşı mücadele verdiğiniz, sanki Resident Evil'ın multiplayer odaklı modları gibi bir çağrışım yapan bir oyundu ve biraz da Rainbow Six Siege'in önünü kapatmak istemeyen bir oyun gibi geldi bana. Hani bir genişleme paketi olarak çıksa yadırgamayacağım tipte bir oyundu. Ancak tamamen ayrı bir oyun olarak ve çapraz platform desteğine de sahip olarak bu oyunda çıkışını gerçekleştirecek. Fuarda en çok merakla beklenen sunum açıkçası Microsoft ve Bethesda'nın ortaklaşa yapacakları sunumdu. Bilineceği üzere Microsoft geçtiğimiz dönemlerde çok yüksek bir meblağla, 7 milyar dolar gibi bir bütçeyle Bethesda'yı satın aldı ve bu dakikadan sonra da artık Bethesda çatısı altında geliştirilen pek çok oyun ilk etapta PC ve Xbox konsollarına özel olarak çıkacağı açıklandı. Hatta bu oyunlardan bazıları çıkış gününde direkt olarak Xbox Game Pass'e gelecek ve bu da açıkçası fuarın en önemli gelişmelerinden biriydi. Tabii bu oyunlar içerisinde en dikkat çeken de Starfield'tı. Starfield bilineceği üzere uzay temalı bir oyun ve geçmişinde Skyrim gibi, Fallout gibi seriler olan Bethesda'dan bu oyunda neler yapacağı merakla bekleniyordu. Ancak son oyunlarda da bazı eleştiriler vardı. Bunlar neydi? Örneğin oyun motorunun görsel anlamda çağımızı yakalayamayışıydı. Veyahut son Fallout 4 veya Fallout 76 oyunlarında yaşanan buglar, sıkıntılar, RPG elementlerinin çok ön planda olmaması, yetersiz kalması gibi sıkıntılar mevcuttu. Ancak yapımcıdan gelen açıklamaya göre hem oyun motoru yenilendi hem de oyundaki RPG elementleri daha fazla olacak. Yani kullanıcıların, oyuncuların isteklerine kulak asılmış bir oyun geliştiriliyor gibi bir izlenim bıraktı bizde şu an için. Ve oyun 11 Kasım 2022'de yine PC ve Xbox konsollarına özel olarak çıkış yapacak. Bir sonraki oyunumuz Stalker 2 Heart of Chernobyl. Yine Stalker serisi de tıpkı şu anda 2010 sonrasında Metro serisi, Metro 2033, Metro Exodus gibi oyunlar neler yaptıysa bunun bir benzerini 2010 öncesinde yapan bir seriydi. FPS bakış açısıyla yine kuzeyde Ukrayna ve Rus topraklarında çeşitli mutasyona uğramış yaratıklara karşı mücadele ettiğiniz, yer yer gerilim, yer yer korku öğelerinin hakim olduğu seri bu sefer uzun bir aradan sonra yeni bir oyunla karşımıza çıkacak ve Stalker 2 de yine Bethesda oyunlarına benzer şekilde Xbox Game Pass'e de gelecek. Açıkçası ben de bu oyunu merakla bekliyorum. Umuyorum eski oyunlardaki gibi buglarıyla da veya optimizasyon sıkıntılarıyla da meşhur olan bir oyun olmaz ve akıcı bir deneyim yaşatmayı başarır. Bir sonraki oyunumuz Back 4 Blood. Aslında ismine baktığınız zaman Left 4 Dead ismini çağrıştırıyor ki bu da çok normal. Zaten Left 4 Dead'in yapımcısı tarafından geliştiriliyor. Bu serinin ruhani bir devam oyunu gibi düşünebilirsiniz. Yine co-op olarak arkadaşlarınızla veya farklı oyun modlarında birbirinize karşı mücadele edebileceğiniz, çeşitli yaratıkları keseceğiniz, savaşacağınız, birlik olacağınız, taktiksel bir şekilde ilerleyeceğiniz bir oyun var karşımızda. Ve 12 Ekim'den itibaren tüm güncel platformlarda boy gösterecek. Aynı zamanda ilk günden bu oyunda yine Game Pass'e eklenecek. Gerçekten Game Pass'in oyunculara sağladığı katkıyı bu fuarda oldukça net bir şekilde görmeyi başardık. Sıradaki oyunumuz yine Xbox cephesinden, Xbox denilince ilk akla gelen serilerden, hatta belki ilki diyebileceğimiz Halo serisinin yeni oyunu Halo Infinite. Bu oyun aslında ilk duyurularıyla birlikte biraz eleştiri oklarına maruz kalmıştı. Çünkü hem görsel açıdan hem de içerik anlamında yetersiz gözüküyordu. Geliştirme aşamasında bazı şeyler sıfırdan başlamıştı. Biraz sancılı bir geliştirme sürecinin devam ettiğini biliyoruz. Bu sefer fuar kapsamında oyunun tek kişilik hikaye modundan daha çok online modlarına yönelik içerikler tanıtıldı. Ve şöyle de bir bilgi verildi. Oyunun sadece hikaye modu parayla satın alınacak. Onun dışında online modlarının ücretsiz bir şekilde erişilebileceği söylendi. Ve Halo Infinite görünüşe göre şu ana kadar Halo serisiyle tanışamamış oyuncuları veya şimdiye kadar ulaştığından çok daha fazla oyuncuyu online arenada görmek istiyor. Ve bu yapının oyuna yarayıp yaramayacağını da görmeyi merakla bekliyorum. Bir sonraki duyurumuz The Outer Worlds 2 duyurusu oldu. Yine oyun dünyasında oyun yapımcısı, oyun geliştiricisi denildiği zaman akla gelen en köklü, en deneyimli ekiplerden birisi olan Obsidian tarafından geliştirilen The Outer Worlds her ne kadar çok büyük imkanlara sahip bir oyun olmasa da oldukça beğenilmişti ve bu beğeni de karşılığını bir devam oyunuyla getirdi. Ancak oyunla ilgili çok fazla oynanışa dair bir şey göremedik. Daha çok konsept çalışmalar üzerinden bir tanıtım, sinematik bir fragman yayınlandı. Yani yapımcıların hayalindeki oyunu bizlere gösterdikleri şekilde bir fragman izledik. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemde çok daha detaylı bilgileri alırız The Outer Worlds 2 ile alakalı. Bir sonraki duyuruysa fuarın en heyecan verici oyunlarından birisi olan Forza Horizon 5'e aitti. Forza Horizon serisini zaten çok fazla açıklamaya gerek yok. Araba yarışı denildiği zaman o da yine akla ilk gelen serilerden bir tanesi. İki oyun sonra artık nihayet trafik şeritlerimiz yer değiştiriyor ve alışık olduğumuz düzende. Bu sefer Meksika haritasında bir macera bizleri bekliyor. Aslında macera demek yanlış olmaz. Gerçekten bir araba yarışından fazlasını sunuyor Forza Horizon serisi. Ve bu kez de Ray Tracing gibi desteklerle birlikte görsel çıtayı 4. oyunda aldığı noktadan biraz daha yukarıya çıkarmayı hedefliyor. Ve izlediğimiz videolardan bile açıkçası oldukça etkileyici görseller görme fırsatı bulduk. Bir de oyunu oynadığımız zaman bunun kesinlikle daha da perçinleneceğini düşünüyorum. Yine çok sayıda araç, çok sayıda özelleştirme, arkadaşlarınızla birlikte yapabileceğiniz pek çok etkinlik Forza Horizon 5'te sizleri bekliyor olacak. Bir diğer oyunumuzsa yine uzun süredir pek çok tanıtım videosuyla ara ara kendini gösteren ancak henüz daha çıkış yapmamış oyunlardan bir tanesi olan Atomic Heart. Bu oyunda yine oldukça ilginç bosslarıyla, farklı düşman tipleriyle ve sahip olduğu atmosferle sanki çok değişik bir kafanın ürünüymüş gibisinden bir izlenim bırakıyordu. Ve bu değişiklikte kesinlikle garipsenmiyor. Aksine ilgi çekici duruyordu. Yine geçmiş videolarına benzer bir tanıtım videosu yayınladılar. Yaklaşık 1 dakikalık bir tanıtım videosuydu. Ve öğrendiğimiz bilgilerden birisi oyunun hem PC hem de son 2 konsol nesline yani Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 ve 5 konsollarına geleceği açıklandı. Ve aynı zamanda çıkış gününden itibaren Xbox Game Pass'te yer alacak oyunlardan da bir tanesi olacak. Gelelim yine geçmiş dönemlerde çıkış yapan ancak hakkında yeni detaylar edindiğimiz oyunlardan bir tanesine. Oyun testlerinin, ekran kartı testlerinin özellikle vazgeçilmez oyunlarından Doom Eternal bu sefer 29 Haziran itibariyle PlayStation 5 ve Xbox Series konsolları için bir güncelleme alacak. Aynı zamanda oyunun bu güncellemesiyle birlikte sahip olacağı modların detayları da açıklandı. Biz Doom serisini genellikle yağ gibi akıcı oynanışıyla biliriz ve buna sadık kalarak yapımcılar da performans modunda oyunun her iki konsolda da 120 FPS vereceğini, ışın izleme modu olan yani en fazla grafik seviyesinin yukarıya çıktığı modda da yine 60 FPS'lik bir deneyim sunulacağından bahsedildi. Özellikle konsol tarafında bazı oyuncular 4K çözünürlükte 30 FPS gördüğü zaman tepki gösterebiliyorlar. Her ne kadar bu konsolların $500, €500 fiyat etiketiyle çıktığını bilsek de bazen insanlar bu detayı atlayabiliyorlar. Çünkü bu oyunları gerçekten yüksek seviyelerde oynatabilecek, 4K 60 FPS performans verebilecek bir sistem toplamak istediğiniz zaman en az 3-4 konsol parasını cebinizden çıkarmanız gerekiyor. Bu fiyata, bu performans gerçekten şu an için kabul edilebilir diyebiliriz. Zaten birazdan ilerleyen dakikalarda teknolojik gelişmelerle alakalı açıklamalara da yine değineceğiz. Bir sonraki duyurumuz Microsoft Flight Simulator oyunundan. Flight Simulator bilineceği üzere özellikle görselleriyle bakanları kendisine hayran bırakan bir oyun olmayı başarmıştı ve hangi ekran kartına sahip olursanız olun sisteminizi oldukça terleten bir oyundu. Bu sefer 27 Temmuz itibariyle Microsoft Flight Simulator'ın Xbox Series konsollarına geleceği açıklandı. Aynı zamanda 19 Kasım'da da Top Gun Maverick isimli ücretsiz bir güncellemenin oyuna dahil edileceği belirtildi. Açıkçası Xbox Series konsollarında hem Series X'te hem de Series S'te nasıl bir performans vereceğini ben de merak ediyorum. Ve hemen bir sonraki oyuna geçiyorum. Bir sonraki duyurumuz Age of Empires 4 oyunuyla alakalıydı ve oyunun çıkış tarihi duyuruldu. 28 Ekim'den itibaren Steam ve Microsoft Store üzerinde satışa çıkılacak ve yine bu oyunda çıktığı gün itibariyle Game Pass'e eklenecek. Age of Empires serisi açıkçası pek çoğumuzun anılarında yer etmiş bir seri. Özellikle ikinci oyunuyla birlikte. Bakalım dördüncü oyunda da o oyunun havasını verebilecekler mi ve o havayı, o atmosferi günümüz oyun dünyasına taşıyabilecekler mi? Bunu merakla bekliyoruz biz de. Bir diğer duyurumuz aslında diğer oyunlar kadar belki çok ilgi çekici olmasa da Final Fantasy sevenleri ilgilendirebilecek bir duyuru olduğunu düşündüğüm için listeye dahil ettim. Square Enix cephesinden The Stranger of Paradise Final Fantasy Origin isimli bir oyun duyurusu geldi ve oyunun PC için 2022 yılına çıkış yapacağı açıklandı. Şayet Final Fantasy dünyasını merak edenlerdenseniz Bu dünyaya ait tüm hikayeleri, tüm içerikleri tüketmek isteyen bir oyuncuysanız bu oyunda ilginizi çekebilir. Dedikten sonra biraz daha kendimizi korku oyunlarına, gerilime doğru yöneltelim. Resident Evil serisi. Bildiğiniz gibi Capcom'un özellikle son oyunlarıyla oldukça sükse yakalayan bir serisi. Her ne kadar eski oyunları oldukça başarılı olsa da araya bazı 5 ve 6. oyunlar gibi biraz daha eleştiri oklarının üzerine çeken yapımlar gelmişti. Ancak sonrasında gerek 7, gerek 2. ve 3. oyunun remake'leri, gerekse de son çıkan Village oyunu ile birlikte oldukça beğeni topladı. Şimdi ise Resident Evil Village oyununun yeni bir DLC'si üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı Capcom. Bununla birlikte Reverse oyunuyla alakalı, yani yeni oyunla birlikte duyurulan ve şimdi de çıkış yapmaya hazırlanan multiplayer odaklı Resident Evil modunun Temmuz ayında PlayStation 4, Xbox One ve Steam üzerinden PC için çıkış yapacağı açıklandı. Oyun için geliştirilmekte olan DLC'nin ne gibi bir içeriğe sahip olduysa henüz bilinmiyor. Bunu da eklemiş olalım. Sıradaki duyurumuzsa Nintendo cephesinden geldi. Nintendo denilince akla ilk gelen serilerden birisi olan Zelda'nın özellikle son oyunu oldukça beğeni kazanmıştı. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Şimdi ise bu oyunun bir devam oyunu üzerinde çalışıldığı açıklandı. Yine çok fazla oyunla alakalı bilgi vermeyen ancak bizi yine Link karakteriyle özdeşleştiren bir video yayınlandı. Bu video ile beraber de oyunun 2022 yılında piyasaya sürüleceği açıklandı. Söz konusu açık dünya olunca, söz konusu oynanış elementleri olunca pek çok büyük oyunun yapımcısının da ilham aldığı serilerden birisi Zelda. O nedenle yeni oyununun da, devam oyununun da bizlere neler sunacağını ben de açıkçası bir Nintendo Switch kullanıcısı olarak merakla beklediğimi söyleyebilirim. Sonrasında yine Uzak Doğu tarafından özellikle Nintendo konsollarında uzunca bir dönemdir boy gösteren Fatal Frame serisi, yine korku oyunları denildiği zaman önde gelen serilerden biri olan Fatal Frame'in Maiden of Blackwater isimli daha önce Wii U'ya çıkış yapmış olan oyunu bu kez hem Switch hem de bununla beraber PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series konsollarına gelecek. Bu korku deneyimini batı tarafındaki oyuncuların da diğer konsollara ve PC'ye sahip oyuncuların da deneyim edebileceğini duymak açıkçası E3 fuarındaki güzel gelişmelerden bir tanesiydi. Bir diğer oyunumuzsa Bright Memory Infinite. Bright Memory ismini aslında daha önce videolarımızda da yer vermiştik. Tek kişi tarafından geliştirilen oyun olarak sükse yapmıştı. Ancak yaklaşık 1 saat gibi kısa bir deneyim sunuyordu. Şimdi çok daha gelişmiş bir versiyonuyla Bright Memory Infinite ismiyle birlikte PC ve Xbox Series için çıkış yapacağı açıklandı. Ve daha sonraki dönemlerde de oyun PlayStation 5 için de piyasaya sürülecekmiş. Bu bilgiyi de yapımcısı bizlere verdi. Oyun duyurularından sonra sırada bir oyunla alakalı aslında üzücü bir gelişme var. GTA Online. GTA Online bildiğiniz gibi GTA'nın PlayStation 3 ve Xbox 360'a çıktığı günlerden bu yana oldukça popüler bir şekilde oynanmaya devam ediyor. Ve hala daha aradan geçen yıllara, konsol nesillerine rağmen her zaman popülerliğini en üst seviyede taşımaya devam ediyor. Ancak Rockstar tarafından gelen son açıklama oyunun PlayStation 3 ve Xbox 360'daki GTA Online sunucularının sene sonuna doğru kapatılacağı yönünde oldu. Bu açıklamadan sonra oyuncuların aklına gelen soru, acaba ilerlememizi yeni nesil konsollara taşıyabilecek miyiz oldu? Ne yazık ki bu konuda herhangi bir yardımda bulunmuyor Rockstar ve oyuncular hesaplarını geçiremeyecekler. Bunun şöyle bir sıkıntısı var açıkçası. Yeni nesil konsollar çıktığı zaman, yani o dönem PlayStation 4 ve Xbox One çıktığı zaman bu aktarıma izin verilmişti. Aynı şekilde PC platformuna oyun çıkış yaptığı zaman da yine GTA Online'daki karakterinizi tüm ilerlemesiyle aktarabiliyordunuz. Şimdi sunucular kapatılırken bu özelliğin gelmiyor olması açıkçası beni üzdü. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bununla beraber Xbox tarafında bir diğer gelişme de Xbox One'larınızı çöpe atmayın dercesine bir gelişmeydi. Yeni nesil oyunlar, yani teknik açıdan Xbox One'a çıkması mümkün olmayan oyunların bulut tabanlı bir sistem yardımıyla Xbox One üzerinde de oynanabileceği açıklandı. Ancak bu konuyla alakalı çok fazla detaya şu anda sahip değiliz. Umuyoruz o konuda da önümüzdeki günlerde yine açıklamalar yapılır. E3 fuarının aslında bitmesiyle birlikte bir oyun etkinliği daha gerçekleşti. O da Steam'in Next Fest etkinliğiydi. Bu etkinlik 16 Haziran tarihinde başladı ve 22 Haziran'a kadar devam edecek. Bu tarihler arasında pek çok irili ufaklı oyun yapımcısı oyun demolarıyla birlikte 700'den fazla oyun demosunun yayınlanacağı söylendi. Oyunlarını oyuncularla Steam üzerinden buluşturma, kendilerini ve yeteneklerini tanıtma fırsatı bulacaklar. Oradan da şayet dikkat çeken oyunlar olursa sizlerin karşısına getirmeyi, onları da tanıtmayı elbette fazlasıyla isteriz. Bir de bunlarla birlikte fuarda daha çok bilgi almak istediğimiz, yani hakkında daha fazlasını duymak istediğimiz ama azıyla yetinmek zorunda kaldığımız oyunlar vardı. Bunlardan bir tanesi de Hellblade serisinin yeni oyunu Senua's Saga'ydı. Oyunla ilgili sadece bir geliştirici günlüğü tadında oyunu yapan ekibin şu an geliştirmede ne aşamada olduğunu, oyunu neler eklediğini anlattığı 3-4 dakikalık bir video yayınlandı. Onun haricinde oyunla ilgili, oynanışla ve atmosferle alakalı çok fazla bilgiye ne yazık ki sahip olamadık. Umuyoruz gelecek dönemde Hellblade'in yeni oyunuyla alakalı da daha fazla bilgiye sahip oluruz. Fuarın gerçekleştiği hafta içerisinde fuar dışında da tabii gelişmeler yaşandı başta da söylediğim gibi. Bunlardan bir tanesi de Ratchet & Clank Rift Apart oyununun çıkış yapmasıydı. 13 Haziran tarihinde çıkış yaptı ve en önemli özelliklerinden bir tanesi de tamamen PlayStation 5'in içerisindeki ultra hızlı SSD diskin hızından yararlanan, yükleme sürelerini neredeyse ortadan kaldıran bir oyundu. Bu da teknolojik açıdan oyun dünyasının gidebileceği noktaları bize gösteren önemli bir gelişmeydi. Bir diğer gelişme de yine yakın dönemde duyurulan AMD'nin Fidelity FX Super Resolution teknolojisi oldu. Bilindiği gibi Nvidia DLSS teknolojisiyle yakın dönemde pek çok oyuna bu desteği getirerek, hatta bu DLSS teknolojisini 2.0 sürümüne yenileyerek oyuncuları ekran kartlarından çok daha yüksek performans alma imkanı sunmuştu. AMD tarafından gelen açıklama daha etkileyici oldu çünkü bu desteğin sadece AMD kartlarla sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda Nvidia markası altındaki ekran kartlarında da çalışabileceği açıklandı. Fuar döneminde Far Cry 6, Resident Evil Village gibi bazı oyunlarında bu özelliğe, yani Super Resolution teknolojisine sahip olacağı açıklandı. PlayStation 5 ve Xbox Series konsollarının da AMD tabanlı olduğunu düşünürsek, buradaki ekran kartlarının da Super Resolution desteğini alması durumunda önümüzdeki dönemlerde $500'lık, 500 euro'luk diye demin de bahsettiğim bu konsollarda yapay zeka destekli piksel doldurma teknolojisi sayesinde belki de 4K 120 FPS oyunculuğun önü açılacak. Tabii aynı zamanda HDMI 2.1 teknolojisine sahip monitörlerin yaygınlaşmasıyla da birlikte çok daha akıcı oyunları güncel konsol neslinde görebileceğiz. Hem fuardan hem de fuar haftası boyunca oyun dünyasında yaşanan gelişmelerden bu videoda sizleri haberdar etmeye çalıştım. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Sizler de hem fuardan hem de gelecek dönemlerde henüz bu fuarda duyulmamış oyunlar da olabilir, merak ettiklerinizi, beklentilerinizi bu videonun altında yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.